Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden daha hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve programımızı açarken radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, hatıralar deyince aklımıza umumiyetle yakın devre ait hatıralar geliyor. Ve yine hatıralar deyince aklımıza geçmiş günlerin kudretli bir kalemi Ahmet Rasim geliyor. Ahmet Rasim kaleme almış olduğu eserlerin pek çoğunda çocukluk ve gençlik hatıralarını, matbaat hatıralarını anlatmış ve böylece bize bir asır öncesinin İstanbul'unu ve Osmanlı hayatını teşhir etmiştir. Kendisinin kitaplarından bu bakımdan çok istifade edilmiştir. Bu hafta sizlere onun Eski İstanbul'da Kış başlıklı bir hatırasını nakletmek istiyoruz. Üstad Ahmet Rasim şöyle başlıyor Eski İstanbul'da Kış başlıklı hatırasına değerli dinleyiciler. Bu sene Teşri Nisani'nin tam 27'sinde hava karladı. Teşri Nisani değerli dinleyiciler 1940'lı yıllara kadar kullanmış olduğumuz takvimde yer alan bir ay ismidir. Bugünkü ay hesabına göre Kasım'a tekabül eder. Kasım'ın 27'si deyince buna 13 gün daha ilave ederek aralığın 10'unu buluruz. Çünkü eski hesap takvimle bugünkü aylar arasında 13 gün fark vardır değerli dinleyiciler. Osmanlılar Rumi takvim kullanırlardı günlük hayatlarında. Rumi takvim Julian takvimidir. Yani Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından tertip edilmiş takvimdir. Sadece Osmanlılar değil, bütün Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya ve Balkanların hepsi, ayrıca İngiltere ve Dominyonları da bu takvimi kullanırlardı. Bunun mukabilinde bundan 13 gün daha ileri olan Gregorian takvimi vardır ki o da daha ziyade Katolik dünyasının, yani Avrupa'nın diğer ülkelerinin kullandığı bir takvimdir. 1917'ye kadar Osmanlılar Rumi takvimi kullanmışlar. 1917'den itibaren Gregorian takvimini kabul etmişler. 1926'da da bunun yılı hicrete göre belirlenirken milada göre belirlenir olmuştur. İşte Ahmet Rasim'in Teşri Nisani'nin 27'si dediği aralığın 10'udur. Bu sene diyor Ahmet Rasim, Teşri Nisani'nin tam 27'sinde hava karladı. Teşri'ni evvel Ekim, Teşri Nisani Kasım, Kanun'u evvel Aralık, Kanun Sani Ocak, yılbaşı Mart'ın 1'inde başlıyor. ilk teşrin, ikinci teşrin, ilk kanun, ikinci kanun diye de biliniyordu. 1944 yılına kadar bu ay isimleri kullanıldı. Bu sene teşrin nisaninin tam 27'sinde hava karladı. Düşen kar ne sulu sepken idi, ne de bulgur, sinek uçtu dedikleri neviden pare pare, perran ve uftan idi. Perran ve uftan uçucu ve düşücü demek. Gerçi ara sıra savurup atıştırır gibi oldu ise de ne damlarda kiremitler üzerlerinde, ne saçaklarda ve ne de yerde tutmadı. Rüzgar yıldızdan esiyordu. Bir kerte daha gerileyip kara yele dönemedi. Dönseydi tipiler, arada rüzgar fasıla verdikçe kuşbaşı, hatta lapa lapa buram buram düşerdi. Vaktinden evvel zemherire girmiş olacaktık. Halkın zemheri dediği zemherir ki, eski hava ıstılahımızda kara kışın başlangıcıdır. Eski kanunu evvelin 9'unda başlar. Yani eski aralığın 9'unda başlar. Kanunu saninin 17'sinde 40'ını tamamlar. Yani ocağın 17'sinde 40'ını tamamlar. İşte eski müdekkiklerin erbain dedikleri ilk kara kış bu 40 günden ibarettir. Uzun tetkik ve tecrübelere göre İstanbul'un asıl kış mevsimi 90 gün itibar edilmiştir. Belki siz görmüşsünüzdür, ben daha görmedim bu sene kırağı yağdı mı. Sokaklarımızın hemen kâfesinde her yağmurdan sonra irili ufaklı peydah olan gölcükler don bağladı mı? Meraklı kimseler kırağı düşmedikçe patlıcan ve biber turşusu yapmazlar. Siz acı patlıcanı kırağı çalmaz meselenin ciddiyetine inanır mısınız? Ben inanırım. Nicelerini gördüm ki çalmadı. Lisanımızda bir de zemherir zürafası tabiri vardı. Galiba siz bu zümrenin asrilerinden pek çoğunu bu yaz gördüğünüz dekolte, açık modasının icbariyle paltosuz veya dal bir pardesü, ince bir muşamba içinde, ayaklarında üzeri getrili sivri burun iskarpin, eller bermutat pantolon ceplerinde görüp tanıyacaksınız. Değerli dinleyiciler, burada bir istidrat yapalım. Zemherir zürafası kime denir? Zürafa zarifler demektir. Zemherir zürafası bulunduğu ortama uygun hareket etmeyen kimseler için kullanılır. Biraz şaşkınlar için kullanılır. Şimdi bu zariflik adına zemherirde, yani kara kışta efendim kılık kıyafetine dikkat etmeyen, yazlık kıyafetlerle, ince kıyafetlerle gezenler için kullanılan bir tabirdir ama daha ziyade bulunduğu ortamın şartlarını anlayamayan, idrak edemeyenler için kullanılır. Ondan bahsediyor Ahmet Rasim. Evet, devam ediyor Üstad Ahmet Rasim. Kurt dumanlı havayı sever dedikleri buram buram kar yağışlarında gezmeyi sever misiniz? Ben sevmem. Çocukluğumda bahçemdeki karlar üzerinde sırt üstü kollar açık yatar, boy ölçerdik. Kar topu oynar mısınız? Hasmımı sersemletmek için bunun iyice donmuş olanlarından bir tanesinin alnına, enseye, burun direğine, avurda isabeti, bilekten kopmuş boks yumruğunu hatırlatır. Asri oyunlardan tenis bile oynanabilir bu kar topuyla. Kızakta mı kaymazsınız? Öyle ya, demode, barit, sakil bir manzara. Patinaj varken orta çağlı bir oyuna tenezzül. Fakat bunun turna katarı denilen bir nevi vardı ki ufki yatırılmış bir merdivene 4-5 kişi sırt sırta oturur, omuzlardan veya bellerden tutulur kayılırdı. Bunu da mı sevmezsiniz? Bahçelerinizde çamaşır sepetinden, eski leğenlerden tuzak yapıp kuş da tutmaz mısınız? Bu mevsimde serçeler yağlı olur. 40'ından 50'sinden yapılan pilava da mı rağbet buyurulmaz? Boza da içmez misiniz? Öğ mü? Fakat bunun mırmırık ismindeki bir nevi vardır ki bir bardağı adamı iyice sarar. Benim çocukluğumda evlerde tandır kurulurdu. Siz zavallılar bu seyyar kaloriferi göremediniz. Üstü tablalı bir dört ayak, yüksek, iskemlevari bir şeydi. Bunun dört ayağı arasındaki mahalle hususi bir mangal konur, tablasının üstüne yorgan veya ona benzer bir örtü örtülür, etrafında bacaklar içeride oturulur, fincan oyunu, yüzük, iskambil, verip almaca, balık kaçtı oynanır, masallar söylenir, bilmeceler sorulur, muammalar halledilir, şarkılar, koşmalar, maniler okunur, bilhassa geceleri suda pişmiş kestane, ayıklanmış nar, kırılmış ayva, kış armudu, elma, üzüm, badem, ceviz, mısır buğdayı, portakal, hevenk üzümü, kuru incir, sucuklu ceviz, iğde, dut, kayısı kuruları, Bağdat, Medine, balçık hurmaları, un kurabiyeleri, kıkırdak poğaçaları, aşçı kadının, mama dadının taze taze yapıp getirdiği lalanga, puf böreği veya üzeri kaymak parçaları veya reçel envai ile donanmış elmasiye. Bazen köşedeki muhallebiciden kadayıf, sarığı burma, aşure alınıp yenir, ekseriya, iri iki kavrulmuş leblebiyle boza, ekşi ekşi nar, içinde hacı lokumları yüzen pekmez, lohusa şekeri şerbeti veya badem sübiyeleri, pestil ezmeleri yenir, içilirdi. Laf-ı güzafa dair şeylere tandırname denilmesi de böyle içtimalarda hayalata ait ceryan eden müsahebattan kinaye idi. Yani bu tandırın etrafında öyle abuk subuk şeyler, öyle hayal mahsulü şeyler konuşulurdu ki böyle boş sözlere tandırname demek adet olmuştu, diyor Ahmet Rasim. Üstad Ahmet Rasim devam ediyor. Evlerde sabahleyin her uyanan, akşam biz otururken bir şeycikler yoktu. Baksana ayol, diz boyu kar yağmış. Nidasıyla titremeye başladığı esnada, dumanı üstünde zencefilli salep zevkiniz midir? Buna da mı kallavi fincan ile öyle ya, vıcık vıcık bir şey. İçinize pamuklu zıbın giyer misiniz? Allah etmiye. Sırtınıza kürk, mutlaka samur mu olacak? Elma, nafe, zerduva, sincap, şinşilla, kakum, post, rehle, porsuk, tilki. Haşa huzurdan ayı, kurt, kaplan, vaşak olsa olmaz mı? Ya kuzuya ne diyeceksiniz? Astragan'ın eski ismi olduğu için o da mı makbul değil? Gocuk, sus, ismini bile anma. Yahut derviş abası, hayderi, hırka, aman aman çıkar çıkar hiç sevmem. Kuşağı kendinden, alafranga fermeneli, kumru göğsü, ropto şambrı da her zaman nereden almalı? Ayağınızı alaca yün çoraba, aba terliğe de mi sokmazsınız? Fakat babalarımız biz daha dünyada yokken kalçın, katır, lapçın, mest, serhatli giyerlerdi. Sizi kurunu vüstahiler sizi, ortaçağlılar sizi. Şimdi kavuklarınızı, takkelerinizi çıkarın da şu bonetalardan giyin bakalım. Bu karda, bu tipide sokağa mı çıkacaksınız? Başınıza, boynunuza şal sarmaz mısınız? Yok ki. Bari şu evden örme tek parmak eldiveni alınız. Don havalar sokaklarımızın ayıbını örter. Bu havaları pek severim ama kaymak olmasa. Benim çocukluğumda altları mıh başlı çiviler, nalçalarla mücehhez lağımcı çizmeleri vardı. Bunların ağızları içleri geniş olduğu için kalın ve yün çoraplar, abalapçın mesle giyilir, ayaklar sıcak tutulabilirdi. Fakat her ayak da bir tokmak halini alırdı. Valide başımı bir şalla sarar, kukuletemi geçirir, merdiven ayağına oturur, bu veciyle ayaklarımı giydirir, tek parmaklı örme eldivenlerimi takar, bir elime cüz kesemi veya çantamı, diğerine de sefer tasımı verir. Dikkat et, ortalardan git, kenarlardan gitme, buz düşer beynini deler, dedikten sonra okuyup üfler, hadi bakalım doğru mektebe, ben arkandan bakıyorum tehdidiyle kapıyı açar, beni salıverirdi. Dumanım çıka çıka giderdim. Şimdiki spor merakı düz palto bile giydirmiyor. Tarhana çorbasına ne buyurursunuz? Tereyağda kızarmış ekmek, biraz da nefis sulum peyniri. Ne? İştahsız bakıyorsunuz. Dünyanın en mukavvi, en mugaddi bir çorbasına karşı bu ne lakaydı? Mukavvi kuvvetli demek, mugaddi de gıdalı. Et suyu, biberi, salçasız yoğurdu, unu kendisinden. İçersiniz değil mi? hem de her kaşık başına bir oh diyerek değil mi? Âlâ naneli, içinde köfte yavruları batar çıkar hamur çorbasına da ikbal buyurulmaz mı? Mutlaka üzerinde göz göz yağ parlayan konsome mi olacak? Eski kışlarda İstanbul evlerinin ekserisinde kış erzakı namı altında torba torba tarhana, erişte, un, bulgur, iri küp yavrusu kaplarda yağ bürünmüş kavurmalar, kıymalar, binlik doluları zeytinyağı, bodur fıçılarla sibir yağları, hilesiz çerviş yağları, demet demet kırmızı biber, kese kese kuru nane, kavanoz kavanoz reçel envağı, kangal kangal et sucukları, tahta tahta pastırmalar, kelle kelle kaşar, topak topak yağlı Arnavut ve kızanlık peynirleri. Şişe şişe turşular bulunur, odun, kömür kiraz mevsiminde, yani Haziran ayında alınırdı. Kömürün ellemesi, mıcırı ayrılmış, odunun da mutfaklığı, çamaşırlığı seçilmiş dururdu. Kış hazırlığı denilen ortalık değiştirilmesi, halı, hasır, perde, keçe, minder örtüsü, yatak yorgan tertibatı, kışlıkların sandıklardan çıkarılması, dam aktarması, delik deşik tıkanması, kiler mutfak tanzimatı, ocak mangal silinmesi, kalay meselesi, velhasıl çamaşır kokusu tedarikine kadar varan nice işler günlerce sürerdi. Şimdi böyle şeyler var mı yok mu farkında değilim. Evet, vaktiyle yapılan kış hazırlıklarını anlatıyor değerli dinleyiciler. Bir kere kiler doldurulacak, kışın ne yapacağı belli olmaz. Kar yağar, yollar kesilir, bulunmayabilir. Kışın bir de insanlar evde akla daha çok demek yemek geliyor. Kömür elenecek, mıcırı ayrılacak, odunlar seçilecek, mutfakta kullanılanlar, kuzinelerde. Bir de çamaşırlık, yani çamaşır yıkanırken o şeyin altına, kazanın altına atılacaklar, ayrılacak. Ortalık bir değiştirilecek. Bak, kilim serili yerlerden kilimler kaldırılacak, halılar, hasırlar serilecek, yorganlar çıkarılacak, yün döşekler serilecek. Artık kış çünkü. Bu arada dam aktarılması lazım. Çünkü kışın dam akabilir. Delik deşik varsa tıkanacak. Fare çıkmasın, hayvan çıkmasın diye. Ocaklar, mangallar silinecek, sobalar kurulacak. Kapkacak kalaylanacak. Derken bir sürü iş. Evet, öyle diyor Ahmet Rasim. Bir kıştır elbet gelir geçer. Bakalım bu kış da nasıl geçecek diyerek hatırasına son veriyor.
Gözleri mahmur, katip uykudan. gözleri Mahmut.
Değerli dinleyiciler, geçmiş günlerin yine unutulmaz güçlü bir kalemi var. Ercüment Ekrem Talo. Meşhur edebiyatçımız Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in oğlu. Onun da eski İstanbul hayatına dair hatıraları hakikaten çok canlı, çok renklidir. Şimdi bu hatıralardan bir tanesini, Eski Kına Geceleri başlıklı hatırasını bugün sizlere naklediyoruz. Evet, şöyle anlatıyor Ercüment Ekrem Talu Eski Kına Gecelerini. Bu adet yalnız İstanbul'a mahsus değildir. Kına yakmak, gözlere sürme çekmek zamanı saadete kadar dayanan en eski İslam adetlerinden olduğu için memduhattan övülmüş şeylerden sayılır. Ve Türk yurdunun hemen her tarafında kadınlar, kızlar mübarek günlerde bunları tatbik ederlerdi. Evlenmek de bir kadının hayatında mübarek günlerden mağdut değil midir? Mübarek günlerden sayılmaz mı? İşte bu itibarla gelin olacak genç kıza gerdeğe girmezden evvel kına yaktırılır. Bu vesile ile de şenlik yapılırdı. Kına gecesi tabir olunan bu şenlikli alem kız evinde tertip edilirdi. Çarşamba günü, yani düğünden bir gün evvel, güveyin akrabasından birkaç kadın, yenge, gümüş bir tepsinin üzerine 2-3 topak kına koyarlar ve 2 de mum dikerek gelinin evine götürürlerdi. Bunları merasimle karşılayan kız tarafı fevkalade izzet ve ikram göstererek cümlesini yemeğe ve yatıya alıkoyar, önceden tertip edilmiş ziyafet ve eğlentiye iştirak etmelerini dilerdi. Hususi surette getirtilen köçek kadınlar meclisi şenlendirirler, gelini öven maniler söylenir, çengi kolu oynardı. Kına gecesinde, çengi kolu şu değerli dinleyiciler, şimdi vaktiyle İstanbul'da çengi kolu denilen bir kadınlar grubu vardı. Bunların başında çengi başı bulunurdu. Bu çengi başı bugünkü dansöz gibi değil. Bu dansöz adeti bize sonradan gelmiştir. Bu çengi kolundaki kadınlar düğünlerde ve böyle toplantılarda bulunurlar. Piyesler yaparlar, parodiler yaparlar, oyunlar oynarlar, dans ederler. Hasılı kelam o geceyi renklendirir ve şenlendirirler. Bunlara çengi kolu denilir. Yani çengi bugünkü manasıyla dansöz değildir. İşte bu kına gecelerinde de çengi kolu getirilir. Bunlar çeşitli kıyafetlere girerler ve davetlileri eğlendirirlerdi. Kına gecesinde kızın bütün arkadaşları orada bulunur ve ona yakılan kınadan kendileri de onun gibi talihi ve kısmeti açık olsun diye tutunurlardı. Bütün gece eğlence, cümbüş, raks devam eder. Sabaha karşı gelini merasimle ortaya getirip avuçlarına, parmak uçlarına ve ayağının yalnız baş parmağına kına koyarlardı. Kına çamur halinde o dediğim yerlere sıvanır, üzeri tülbentlerle bağlanarak birkaç saat öyle bırakılırdı. Bu iş bittikten sonra da herkes yatağına çekilirdi. Fakat çekilmezden önce her kadın kına tepsisinin içine kudretine göre bir para bırakır. Bu paranın mecmuu ile toplamı ile de geline bir hediye alınır yahut o gecenin masrafı ödenirdi. Biz de bir istidrat yapalım ki bazen gelin avucunu açmaz. Kayınvalidesi veya oğlan evinden gelen hanımlardan bir tanesi avucunun içine bir altın verir. Kına onun üzerine efendim yakılırdı. Yani avucunu açmak için de gelin bahşiş isterdi. Değerli dinleyiciler, kına gecesi sadece kadınlar için değil, erkekler için de cümbüş vesilesi olurdu diyor Ercüment Ekrem Bey. Onlar da ya güvey evinde yahut gelin evinin selamlık cihetinde toplanırlar. Ta be sabah alem yaparlar sabah namazına kadar. Bu frenklerin bekarlığı gömme merasiminin daha nezih, daha saf ve basit bir nevi idi. Orada da güveyin bütün yakın arkadaşları, akran hısımları bir yanda, yaşlılar öbür yanda sofra kurarlar. Sofrada ekseriye eşten dosttan kimseler toplanırlar. Türlü şakalar, latifeler ve şarkılarla hoşça vakit geçirilirdi. Değerli dinleyiciler, Ercüment Ekrem Bey şöyle devam ediyor. İstanbul'un eski kına geceleri pek keyifliydi ve çok defa asıl düğünden kat kat revnaklı olurdu. Bilhassa büyük konaklarda, Çamlıca, Göztepe, Kızıl Toprak ve emsali sayfiyelerde, Boğaz'ın mavi suları ile etek eteğe gelmiş ferah, geniş yalılarında, kibar denilen sınıfın kendi oğulları ve kızları için tertip eyledikleri kına geceleri efsanevi birer hikaye gibi günlerce, hatta aylarca dillere destan idi. Mükellef ziyafetlerde davetlilere yedirilen çeşit çeşit yemeklerin nefaseti, her biri milli musiki tarihinde mevki tutmuş sazendelerin, hanendelerin şöhreti, meclise neşe ve neşat veren nekrelerin, mukallitlerin iktidarı ve mahareti, methedile edile bitirilemezdi. Kadınlar tarafı, yani harem o gece eğlence hususunda selamlıktan geri kalmazdı. Hele o manici kadınlar, zemin ve zemana uygun buluşları ile pek çok muvaffakiyet ve takdir kazanırlardı. Gelin tombul mu? Manici başlar. Ben şaşırdım yolumu, bilmem sağımı solumu. Hakka şükür överdim, ben güzel tombulumu. Gelin pek mi kör be? O zaman da şöyle bir mani yakıştırırdı. Bir körpecik kuzusun, gönüller yıldızısın. Sen o mutlu kocanın alnındaki yazısın. Lakin bu manilerden hissedar olan yalnız gelin değildi değerli dinleyiciler. Kaynanalar, görümceler, eltiler, sair misafir hanımlara da bu manilerden pay çıkar. Uydurulan mani ne kadar hoşa giderse, mukabilinde verilen bahşiş de o nispette mühim olur. Mesela cevahirin hasıyım, has oda elmasıyım, övünsem de yeri var, gelinin anasıyım diyene çıkarıp da bir altın da mı verilmez? Çengiler de bu toplantılarda birbirleriyle cömertlik yarışı yapan gelin ve güvey taraflarının vergileri sayesinde epey para toplarlardı. Ekserisi ayvan saraylı çingene yahut da Balatlı Yahudi kızlarından mürekkep çengi kolları zaten böyle tanınmış, zenginlikleri ve sahavetleriyle, cömertlikleriyle şöhret almış kimselerin düğünlerine giderken asla nazlanmazlar, pazarlık etmezlerdi. Zira bilirlerdi ki orada hazır bulunanlardan alacakları bahşiş yekûnu, önceden kararlaştırılacak ücret her ne olursa olsun onu kat kat aşacaktı. O çengilerin içerisinde oyunu, adım atışları, gerdan kırışları, yüz ve endam güzellikleriyle tamamen mütenasip olanları da vardı ki, bilhassa bunlar bir gecede bazen 40-50-100 sarı liraya para demezlerdi. Hele erkekler tarafında da köçekler oyun gösterecek olurlarsa, meclis azıcık hararetlendiği gibi, burada da köçek kolunun, ki bunlar da erkeklerin, çengilerin erkek olanlarıdır, bunlar da epey para kazanırlardı. Sazendeler ve hanendeler de eğer zanaatleri bu ise o geceki umumi neşenin galeyanına getirdikleri cömertlikten istifade ederlerdi. Kına geceleri ve kına gecesi eğlenceleri en son geline bir sözüm var güvey girdiğim gece yahut indim yarın bahçesine gülleri fincan gibi yanağında üç beni var her biri mercan gibi nevinden şarkılarla sona erer biter ihtiyarlar kendi güveydiklerini yad eder. Henüz dünya evine girmemiş genç kızlarla delikanlılar da yeni gelinle yeni güveyin hayatına gıpta ederler ve onlar gibi olmak için efendim haset, kıskançlık duyarlardı.
Thank you.
orta yerde bir mani. Her zaman sen uzakta dönmüş kal. Her telaki de bir hayalidir. Bana mesken olunca topraklar, beni yad et güzelim başın için.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve yeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.